Bismillahirrahmanirrahim. Türkiye ile NATO münasebetlerine hızlı bir şekilde temas edeceğiz. Türkiye bir NATO üyesi. NATO'nun askeri kanadına üye olduğu yıldan beri NATO adına NATO'nun sınırlarını koruyor. Tabi Türkiye'nin NATO'ya girmesinde bir takım sebepler rol almıştır. Bunların rolü olmuştur. Mesela Sovyet lideri Stalin'in, Rus lider Stalin'in Türkiye'den toprak talepleri, Türkiye'nin iç siyasal şartları, Amerika'nın dünyada kazandığı rol vesaire, bütün bunlar Türkiye'nin işte tehdit algılamaları, savaştan kendini koruyabilmek için NATO'ya girmeyi uygun gördü o zaman Türkiye yetkilileri. Türkiye'nin NATO'ya girmesi hakikaten gerekiyor muydu? Faydası mı oldu, zararı mı oldu? Türkiye'nin bu işten kârı zararı nedir? Bunların yeniden konuşulması lazımdır. NATO bilindiği gibi asıl hedefi güya Varşova Paktı. Yani sosyalist ülkelerin oluşturduğu Varşova Paktı'na karşı kurulmuş. Yani asıl görev alanı odur. Sosyalist ülkelere karşı bir şey yapılması gerekiyorsa onu yapmak. Asıl vazifesi oydu güya. Ve birçok devleti içine aldı. Türkiye de bunlardan birisi oldu. Bu devletlerin, tabii ki NATO'ya bağlı olan devletlerin bir takım sorumlulukları oluyor. NATO'nun bazı ufak tefek kandıran yardımları, aldatıcı yardımları oluyorsa da asıl olarak bu devletler sonuçta büyük devletin egemenliğin altında ya da onun emirlerine itaat etmek zorunda kalmaktadır. Sonuçta NATO'nun asıl patronu Amerika olduğunu herkes bilmektedir. NATO üyesi olduğunuz zaman bir takım sorumluluklarınız oluyor ve bunları yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bunu, yani bu kadar sorumlulukları taşımak, NATO üyesi olduğumuzdan dolayı da o zamanlar Sovyetlere karşıymışız gibi, Sovyetler rakibimizmiş gibi bir rolü üstlenmek acaba doğru muydu yani? Veya mesela şu an Sovyetler yoksa da Rusya ve yine Doğu bloku ülkeleri, bunlara karşıymışız gibi bir hava esiyor o zaman. Yani bunlarla düşmanmışız gibi. NATO'ya üyeyseniz Doğu bloku ülkeleriyle düşman oluyorsunuz. Varşova Paktı'na üyeyseniz NATO ülkeleriyle düşman, yani her an sanki savaşabilecek iki düşman gibi olmuş oluyorsunuz. Birinden birine dahil olmanızı istiyorlar yani. Tarafınızı belli edin diyorlar yani. Türkiye iki tarafta da yer almamalıydı ama NATO'da yerini aldı. Kapitalist dünyada yerini almış oldu. Peki buna karşılık, yani Türkiye güya onlarla müttefik olmuş oldu. NATO üyeleriyle müttefik oldu. Bunun sonucunda Amerika acaba yani Türkiye'nin haklarını verdi mi? Türkiye alması gerekenleri Amerika'dan alabildi mi? Yani şu bir gerçektir ki Amerika için hiçbiri önemli değildir. Ne devletler önemlidir, ne de ideoloji önemlidir. Zaten kapitalizmin ideolojisi de yoktur. Sosyalizm bir ideolojidir ama kapitalizm dini imanı paradır, menfaattır. O yüzden Amerika'nın da menfaatleri vardır. Bütün düşündüğü de budur ve Orta Doğu'da diktatörlükler vardır. Bunu kendileri meydana getirmişlerdir. Ve onlarla da güzel güzel de geçinmektedir. Ama Amerika dünyaya demokrasi getireceğini vaat eder. Bile bile yalan söyler. Ondan sonra da gider diktatörlerle anlaşır. Daha evvel size bu konuya temas etmiştim. Neden Orta Doğu'da hep diktatörlükler var? Krallıklar var. Yani Avrupa ve Amerika bunu istiyor. O zaman sebeplerini geniş geniş anlatmıştım. Demek ki Amerika için aslında bir memleketin yönetim şekli İslam olmadıktan sonra çok da önemli değil. Yani ha diktatörlük, ha demokrasi pek de farkı yok. O kendi menfaatlerini hesaba katar. Ve Türkiye'nin NATO üyesi olması sonuçta eğer Amerika'nın işine daha çok Amerika'nın işine gelmiyorsa Amerika bunu da istemezdi zaten. Yani Türkiye'nin kara kaşına hevesli değil. Gerek Avrupa gerekse Amerika Türkiye'yi ne olarak görmektedirler? Bir kere Amerika hiçbir zaman başka devletlerin kişiliğini kabul etmemiş bir devlettir. Başka devletleri küçük görmüş ve kendini kabul ettirmeye çalışan nezaketsiz bir devlettir aslında. Yani dün mesela İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısının Türk Büyükelçisine yapmış olduğu terbiyesizlik aslında Amerika tarafından bu sürekli yapılmaktadır. Mesela işte bu olay çıkınca dün haberlerde tekrar geçmişe biraz döndüler. Amerikan eski başkanı Clinton'du sanıyorum. Clinton'un Ecevit karşısındaki oturuşu. Ecevit ayakta. Kendisi bir koltuğun arka tarafına çocuklar gibi oturmuş bir başbakanın karşısında. Mesela koltuk diyelim bu. Normalde oturulacak olan yeri burası. Şuraya oturmuş. Garip bir oturuş yani. Gözünüzün önüne geliyor mu? Koltuğun sırtına yani şuraya üst kısmına, sırtınızı koyduğunuz yere, oraya oturmuş. Yani bu iki devlet başkanının görüşmesine hiç benzemiyor yani. Sanki Amerikan devlet başkanı kendi bir hizmetçisiyle görüşüyor gibi. Bu kadar terbiyesiz bir oturuş tarzı. O zaman da bu gündeme gelmişti. Şimdi dün İsrail bunu yaptı tekrar. Kendisi yüksek bir koltukta oturuyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı. Bizim büyükelçimizi çağırmış. O da şöyle alçak bir koltukta. Bizim çekyatların bazı şeyleri vardır hani daha boyu düşük olanları. Arada bu kadar fark var yani böyle. Ve hususen de bunu söylüyor. İbranice olarak yanındakilere diyor ki bunu tam çekin. Bakın ben yüksekte oturuyorum. Onu alçakta oturtuyorum. Bunu tam gösterin diyor böyle. Ve içeri almadan evvel de kapıda bekletiyor, bekletiyor, bekletiyor, bekletiyor. Normalde Bu gibi görüşmelerde içerideki beklemeler falan, kapının açılması vesairesi, bunlar kameralar önünde olmaz. Kasten kameraları da çağırıyor, kapıda beklettiğini gösteriyor. Tabii dün kıyamet koptu, yani nasıl bunu yaparsınız diye. Hükümet yani bunun ya özür dilersin ya da biz de size benzerini yaparız diye açıklama yaptı. Aslında bunu daha evvel Amerika'da yapmıştı. Başbakanın hem de karşısında, bizim bir büyükelçimiz değil, başbakanın karşısında o oturuş tarzı ve özellikle de yani ya ufacık bir odada iki başbakan konuşuyor. Kim içeri girdi, fotoğraf çekti yani. Bu özel bir görüşme. Kasıtlı olarak çekiyorlar fotoğrafı da dünyaya dağıtıyorlar. Kendileri çekiyor fotoğrafı. Yani Amerikan başkanının odasına kim girdi yani? Kim çekti o fotoğrafı yani? O şekilde kasten burada oturuyor koltuğun arkasına oturuyor. Çok terbiyesiz bir oturuş ve Başbakan Ecevit de karşısında böyle el pençe divan durmuş gibi böyle duruyor. Yani şimdi tamam bunu yaptın yaptın da bu fotoğrafı kim çekti? Bu iki müttefik, Amerika ve İsrail'in terbiyesizliğini gösteriyor. Ama Türkiye şimdi İsrail'e karşı biraz dandun ettiği için İsrail'in yaptığı terbiyesizliğin üzerinde duruyor. Amerikan yaptığı terbiyesizliğe o zaman niye cevap verememiştiniz? Böyle davranırsanız size böyle yaparlar işte. Yani Orta Doğu halkları ezilmeye alıştırılmış, karşı koymaya alıştırılmamış, böyle ezik büzük bir millet haline getirilmiş. Amerika ve müttefiki İngiltere ve İsrail, Amerika'nın gerçekte iki tane müttefiki var. Stratejik müttefiki, gerçek müttefiki İngiltere ve İsrail'dir. Gerisiyle olan ittifakı çok boyutlu ittifaklar değildir. Yani Türkiye'ye mesela müttefikimiz der. NATO'da işte müttefikiz, bilmem neden müttefikiz. Stratejik ittifak yaptık falan filan gibi laflar söylense de kesinlikle Türkiye Amerika'nın stratejik müttefiki olamaz. Bu tarihe aykırıdır. Gerçeklere aykırıdır. Neden? Stratejik müttefik demek Amerika'nın istediği Orta Doğu ile Türkiye'nin istediği Orta Doğu'nun aynı olması demek. Amerika'nın planlarıyla Türkiye'nin planlarının tamamen örtüşmesi demek. Halbuki böyle bir şey mümkün değil. Amerika'nın istediği Orta Doğu ile Türkiye'nin istediği Orta Doğu asla aynı olamaz. Amerika'nın İran'a bakışıyla Türkiye'nin bakışı asla aynı olamaz. Amerika'nın Kıbrıs'a bakışıyla Türkiye'nin Kıbrıs'a bakışı asla aynı olamaz. Amerika'nın Ermenistan konusuna bakışıyla Türkiye'nin bakışı asla aynı olamaz. Yani ne Irak'a bakışında ittifak edebiliriz, ne Lübnan'a ne Filistin'e. Hiçbir meselede ittifakımız yok gerçekten. Onun için stratejik ittifak yalandan ibarettir. Amerika'nın stratejik müttefiki İngiltere ve İsrail'dir. Onlarla bütün menfaatleri uyumludur. Türkiye ile menfaatleri uyumlu değil ki ittifak gerçek olabilsin. Amerika'nın menfaatiyle Türkiye'nin menfaatleri çatışır. Amerika'nın bakışıyla Türkiye'nin bakışı çatışır. Amerikan milletiyle Türkiye'nin milleti aynı değil. Bizim yerimiz Orta Doğu, biz Müslümanız. Yani ittifak etmemiz mümkün değil. Ama sanki böyle bir ittifak varmış gibi yalan söyleniyor. Türkiye kendini bununla aldatıyor, avutuyor. Amerika ile stratejik müttefikiz. Sen adam yerine koyan kim ki? Seni kullanıyor sadece Amerika. Buradan yardım malzemesinin götürülmesini sağlıyor. İncirlik'ten, şuradan buradan Türkiye'nin yardımıyla sürekli Amerika ihtiyacını karşılıyor. Zor durumda kalmıyor. Yoksa zor durumda kalırdı Amerikan askeri. Yiyecek bile bulamayabilirdi yani. Çok zorlanır, çok pahalıya mal olurdu kendilerine. Çok daha fazla zayiat verirlerdi. O mermiler, o füzeler buradan gitmeseydi. Yani bu ittifak, gerek NATO'da yer alışımız, gerekse Amerika'yla stratejik müttefik olduğumuza inanmamız Amerika'nın işine yarıyor, bize zarar veriyor, fayda vermiyor. Amerika ile Türkiye'deki idareciler, Amerikancı idareciler yıllardan beri, 50 yıldır, 60 yıldır bu şekilde birbirlerini idare ediyorlar. Pakistanlılar bir sözünü almış yazar buraya. Sen bana hacı de ben sana hoca diyeyim. Aynen o misal. Yani Amerika Türkiye'den bir şey istiyor, Türkiye Amerika'dan. Bu şekilde ikisi birbirini idare ediyor. Peki bu işte Türkiye'nin halkının bir menfaati var mıdır deseniz, halkın menfaati yok. Kimin menfaati var? Derin güçlerin. Derin güçler Amerika ile ittifak halinde. Şimdi biraz durum değişti ama o zamanlar tamamen beraberlerdi. Ve bu derin güçler saltanatlarını sürdürüyor. Bu şekilde. Amerikan dediğini yapıyor. Amerika da onun isteklerini yerine getiriyor. Ve başta kalan kim olmuş oluyor? O derin güçler saltanatını sürdürmüş oluyor Amerikan yardımıyla. Kaybeden millet olmuş oluyor. Kazanan Amerika ve o derin güçler, milletin kanını emen, aslında diktatör olan o derin güçler, millet düşmanları aslında, bunlar kazanmış oluyorlar. İkisinde yani, biri hacı biri hoca oluyor yani, ikisinden de istekleri yerine geliyor. Kaybeden millet olmuş oluyor. Mesela İran'a karşı bir harekat olacak olursa Türkiye'den yardım isteneceği biliniyor. Türkiye'de bazı yerlere çok büyük miktarda silah depolayıp savaş başladığında oradan silahları alıp savaşma planları yapılıyor. Tabii Türkiye buna şu anda sıcak bakmıyor. Ama buna ne kadar karşı koyabilir, o da tartışılır. Yani Türkiye'nin NATO üyesi olması, Amerika'nın bir eyaleti olması demek değildir aslında. Ama sanki öyle olmaktadır. NATO üyesi ise Amerika'nın da uşaklığını yapması gerekiyormuş gibi. Madem ki böyledir, NATO üyesi olunca Amerikan menfaatlerini korumak zorundaysa, NATO üyesi olunca İran'a karşı bir savaş olduğunda, saldırı olduğunda Amerikan yanına yer almak zorunda kalacaksa, mesela işte Irak'a saldırıldı, Irak'a karşı Amerikan yanına yer almadı mı Türkiye? Şimdi bu NATO üyesi olmak buysa, bu hıyanettir o zaman. O zaman bu NATO üyeliği bize zarar vermektedir. Ne dinimize uygun, ne ahlakımıza, ne insanlığa, ne vicdana sığar bu. Gariban Irak halkının bir süper güç tarafından ezilmesine yardımcı olmak, eğer NATO üyesi olmak bunları gerektiriyorsa, kaldı ki NATO olarak da savaşa giremedi Amerika. NATO üyesi ülkeler bile destek veremediler. Birleşmiş Milletler destek vermeyi reddetti. Buna rağmen Türkiye destek verdi. Yani bir takım hükümetler başa getiriliyor. Nasıl geliyor? İşte böyle hesaplar sonucunda geliyor. Amerika evvela planını yapıyor. nereye işgal edecek, ne yapacak, ona göre bir plan yapılıyor. Mesela bu planın başarılı olması için Türkiye'de nasıl bir hükümet olması gerekiyorsa ona göre bir hükümet darbesi yapılıyor. Nasıl hükümet darbesi? Bazen darbeyle, gerçekten darbeyle, mesela 12 Eylül'de olduğu gibi, bazen de bir parti çok destekleniyor, o parti göklere çıkarılıyor ve sonunda o parti birinci parti oluyor. Hiç anlayamıyorsunuz yani. Dün AKP diye bir şey mi vardı? Birdenbire AKP diye bir parti çıktı ve ilk seçimde birinci parti oldu. Böyle bir şey var mı ya? Var mı böyle bir şey yani? Olur mu böyle bir şey? Daha evvel mesela 83'te yani ANAP diye bir parti yoktu. Özal diye bir adam yoktu. Birdenbire Özal, ANAP ortalığı kavurdu yani. Nasıl oluyor ya böyle bir şey? Yani bir takım güçler Türkiye'ye bir rol biçiyor. Türkiye'nin rolü şu olacak diyor. Önümüzdeki 10 yıl veya 5 yıl içerisinde Türkiye'nin rolü şu olacak. Türkiye'ye verilen bir görev var. Bu görev hangi hükümet yapar? Düşünüyor. Şimdiki hükümet yapar mı? Hayır, yapmaz. O halde hangi hükümet yapar? Hangi parti yapar? Şu parti. O partiyi desteklemeye başlıyor. Hükümeti zor duruma sokuyor. Ambargo uyguluyor. Hükümet elini kolunu bağlıyor hükümetin. Bir şey yapamaz hale geliyor. Ondan sonra öbür partiyi destekliyor. O parti şöhret olmaya başlıyor. Bütün televizyonlarda o partinin lideri her gün çıkmaya başlıyor. E sen televizyonlarda her gün çobanı bile çıkarsan çoban bile bir sürü oy alır yani. Yani sen televizyonu Allah'ın günü bütün kanallara şu bakkalı çıkarsan bakkal bile bir sürü oy alacaktır yani. Böyle yapılıyor. Hani kim lider yapılmak isteniliyorsa, kim hükümete getirilmek isteniliyorsa o destekleniyor, öbürleri de engelleniyor. Tabii güçlü olunca bunlara gücü yetiyor yani. Ondan sonra bir seçimde bu adamı kazanıyor ve o tabii daha evvel anlaşmalı zaten söz vermiş. Onların dediğini yapmak zorunda kalıyor artık. Orta Doğu'da böyle. Hiçbir hükümet kendi gücüyle hükümet oluyor değil yani. Hiçbir hükümet kendi başarısıyla hükümet oluyor değil, seçim kazanıyor değil yani. Yani bir takım güçler karar veriyor. Bundan 30 sene evvel, 40 sene evvel mesela o günkü Ecevit'i diyelim destekleme kararı alıyordu, onu destekliyordu, o geliyordu başa. Sonra sıra Demirel'e geliyordu. Demirel'i destekleme kararı alıyor. Ecevit anlaşamıyor mesela bir konuda. Sıra geliyor Demirel'e. Demirel'i destekliyor. Demirel başa geçiyor. Bir o, bir o, bir o, bir o. Münavebe yöntemi. Birbirinin yerine geçiyor yani. Bu böyle bir siyaset izleniyor Orta Doğu'da. Yani hiçbir hükümet kendi marifetiyle hükümet olmuyor yani. Kimse boyuyla posuyla bilmem nesiyle böyle reis olmuyor yani. Karar veriyor bazı güçler. Bir proje yapılıyor. Bu projeye göre nasıl bir lider lazım Türkiye'nin başına, Suriye'nin başına, Mısır'ın başına? Ona göre liderler tayin ediliyor. Hatta Amerika'nın başına. Amerika lobileri, derin devleti. Amerika'nın başına geçecek olan lideri de onlar belirliyor. Obama kendi kara kaşıyla lider olmuş değil yani. Obama'yı kim tanırdı yani? Bir lobi karar veriyor. Nasıl bir lider lazım? Şöyle, plan, tabi evvela plan yapılıyor. O plana göre bir lider aranıyor. Ondan sonra öbürleri saf dışı ediliyor, bu öne çıkartılıyor. Kukla gibi kullanılıyor yani. Aslında lider mider değil. Aslında kullanılıyor. Yani Amerikan başkanını da aşan güçler var yani. Onlar onu başkan yapıyor. Onlar onu öne çıkartıyor. Aslında perde gerisinde başkaları idare ediyor. Amerika'yı da dünyayı da yani. Başkanın bir şey yaptığı yok. Amerika'da bile böyle yani. Türkiye gibi ülkeler zaten daha fazlasıyla etki altında. NATO üyesi bir Türkiye acaba NATO'dan bir yardım görür mü? NATO'ya girmemizin sebebi ne? Güya işte kendimizi emniyet altına almak. Bir saldırı olursa Türkiye'ye, Yunanistan'dan veya başka bir yerden, Sovyetlerden mesela, o zaman yani Sovyetler varken, sosyalizm varken, bir saldırı olursa Türkiye'ye, güya Türkiye NATO üyesi olduğu için NATO'dan yardım alacak ve tüm NATO devletler Türkiye'ye yardım edecekler, Türkiye'yi yalnız bırakmayacaklar. Yani anlaşma böyle yani. Yani bir NATO üyesine saldırıldığı zaman bütün NATO devletleri ona yardım etmek zorunda. Güya. Ama bakın ne diyor Bernard Rogers, bu adam eski NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı, Orgeneral Rogers ne diyor? Diyor ki Sovyetler diyor Doğu Anadolu'yu işgal etseler, Türkiye'nin doğusunu, güneydoğusunu falan neyse, eskiden girdikleri yerlere tekrar girseler NATO yardım eder mi diyor, bilmiyorum. Kendisi NATO kuvvetleri başkomutanı. Bunu söylüyor. Yani o zaman Türkiye'nin ne işi var NATO'da? NATO'ya girmesinin bir sebebi neydi? Güya kendisini Sovyetlere karşı güvenceye almak. Sovyetler saldırırsa yardım etmeyiz diyor yani açıkça. Türkiye'ye yardım etmeyiz diyor. O zaman Türkiye'nin ne işi var yani NATO'da? Ve Türkiye'ye NATO'nun yaptığı yardım her sene azaltılıyor. Mısır'a çok yardım ediyor mesela NATO ve Amerika. Türkiye'ye çok az. 400 milyon dolara kadar bile indirilmiş. Çok komik bir rakam Türkiye için. Bu dediğim rakam o zamanki rakamlar. Yani bu kitabın yazıldığı dönemlerdeki rakamlar. Türkiye Türkiye'ye bu yardım için yapılıyor. Türkiye NATO'nun bir üyesi olarak çok asker beslemek zorunda kalıyor. 1 milyona yakın ordu besliyor. Bunun sebebi nedir? Sovyetlerden bir tehdit olursa Türkiye NATO'nun sınırlarını koruyor yani. Türkiye NATO üyesi olarak, NATO devletlerinden birisi olarak NATO'nun sınırlarını koruyor. Çok miktarda asker beslemek zorunda kalıyor. 1 milyonluk bir ordu Amerika'dan sonra bizde var yani. Dünyanın NATO üyesi ülkelerin ikinci büyük ordusu Türkiye'nin ordusu. Halbuki Türkiye böyle zengin bir ülke değil. Bu kadar asker besleyemez. Türkiye'nin ordusunun modernizasyonu başarılamıyor, para kafi gelmiyor. Tanklar, toplar, uçaklar vesaireler, helikopterler, bunların sayısı az ve eski model bir çoğusu. Bir savaşta bunlar hiçbirisi fazla bir iş görmeyecek yani. Bir sürü araç var gibi görünüyor askeriyenin elinde. Benim mesela askerlik yaptığım yerde en iyi aracımızla bir sürü araç var görünüyor park yerinde. Ama en iyi aracımızla kışlan dışına bile çıkamadık. Su kaynattı araba. Hepsi uyduruk, eski model araçlar. Birçok birliğin durumu bu yani. Tabi bazıları sürekli terör bölgesinde çalışanlar, onların araçları tabi iyi olmak zorunda. Ama onun dışındakiler, kışlalarda yatan araçlar, hepsi bozuk. Kiminin motoru yok, kiminin bilmem neyi yok. Ama dıştan baksan sağlam gibi görünüyor. boyama sanatı. İyi boyuyorlar ve sağlam gösteriyorlar. Yani Türkiye'nin ordusunun modernize edilmesi gerektiği halde bu modernize yapılamıyor. Askere ancak yemek yediriliyor. 1 milyonluk ordu besleniyor. Yani bir savaş olacak olursa silahla savaşmayacağız, askerle savaşacağız yani. Ha bir asker kaybedeceğiz yani. Zaten bize insanın kıymeti yok ki. Nasılsa analar doğuruyor, doğursunlar. İnsanın kıymeti yok yani. Amerika'da 10 tane asker öldüğü zaman kıyamet kopar, bizde 30 bin insan öldüğü kaç tanesi de bunun asker polis, hiçbir şey yok yani. İnsanın kıymeti yok. Elhasılı bakın Türkiye'nin NATO üyesi olmasının Türkiye'ye bir faydası yok demek ki. Buna karşılık yani NATO'nun sınırlarını koruduğu için yardım alıyor güya. Aldığı yardım da hiçbir şey değil. 1 milyon asker beslediğine göre ciddi bir yardım alsa bari. Çok az bir yardım alıyor çünkü Türkiye'nin çok da güçlenmesini istemiyorlar. Nasılsa Türkiye'nin de Amerika'ya ihtiyacı var. O halde çok yardım etmeye de gerek yok. Madem ki zaten kendisi de meraklı NATO üyesi olmaya, o da kendini korumak zorunda Sovyetlerden. O halde niye çok yardım edelim ki? Gibi düşünüyorlar. Mesela Rajasingh aynı adam, orgeneral diyor ki Türkiye Mısır ve İsrail'in gördüğü muameleyi görmüyor. Mısır'a ve İsrail'e çok yardım yapıldığı halde Türkiye'ye yapılmıyor. Diye bunu bizatihi NATO kuvvetleri başkomutanı söylüyor. O da aynı yani bunları itiraf ediyor ve Türkiye'nin diyor kıymeti bilinmiyor diyor. Şimdi ona göre o zaman Türkiye'nin ne işi var yani NATO'da? Mesela Türkiye bir NATO üyesi olarak Kıbrıs Harekatı'nda destek mi görmüştür? Hayır. Kıbrıs'taki oradaki Türklere yapılan zulümü engellemek için tabi ordu müdahale etmek zorundaydı. Garantör ülke olarak Türkiye'nin müdahalesi lazımdı. Ve müdahaleden sonra ne oldu? Amerika Türkiye'yi cezalandırdı ve ambargo koydu. Demek ki en küçük bir müdahalede Amerika ambargo koyuyor, cezalandırıyor yani. O zaman Türkiye'nin NATO üyesi olması bize bir faydası yok yani. Sadece Amerika'nın askerliğini yapmış oluyoruz. Onun verdiği talimatları yerine getirmiş oluyoruz. Yani Türkiye ile mesela Yunanistan arasında bir sorun olacak olsa, herkes çok iyi biliyor ki NATO üyeleri, başta Amerika, Avrupa olmak üzere hepsi bize karşı olacaktır, bizi ambargo koyacaktır, öbürünü destekleyecektir. Bunu herkes biliyor. Türkiye'nin başındakiler de bunları biliyor. Kesinlikle Amerika'nın Yunanistan tarafında yer alacağını hepsi biliyor yani. Peki bu NATO üyeliği nedir o zaman yani? Yani güya kendisini işte garantiye almak istiyor. Halbuki garantiye aldığı filan da yok. Mesela Amerika daha evvel İran'ı destekliyordu Şah zamanında. Ne oldu? Hatta Amerika'nın Orta Doğu'daki en büyük müttefiki İran'dı. Devrimden evvel. Ne oldu? Birdenbire İran'da devrim oldu ve bitti. Amerikan menfaatleri bitti. Şok oldu Amerika. O zaman artık güveni kalmadı İslam alemine. Yani İran'da mesela Şah döneminde laikti, şuydu buydu. Ama bir İslam devrimi olunca Ya demek ki oluyormuş yani. Yani bugün Amerikancı idareciler başta olabiliyor ama bir bakıyorsun 3 gün sonra bir devrim oluyor. Amerika bunu görünce artık kolay kolay daha NATO üyesi ülkelere de güvenmiyor. Yani Müslüman topluluklar, halkı Müslüman ise onlara güvenmiyor. Ne olacağı belli olmaz diyor. Aynı İran gibi olursa ne olacak diye düşünüyor. Ve mesela daha evvel, devrimden evvel İran'a çok miktarda silah vermişti. Şah çok miktarda silah almıştı. Savaş uçakları falan, büyük silahlar yani almıştı. Ve bütün bu silahlar hepsi İran devriminden sonra Müslümanların eline geçmiş oldu. İşte bundan korkuyor şimdi Amerika. O yüzden çok yardım etmiyor. Ne Türkiye'ye ne de bir başka müttefik gibi gördüğü ya da müttefik olduğunu iddia ettiği ülkelere yardım etmiyor. Güvenmiyor yani. Türkiye'de de yani benzer bir şey olursa ne olacak? Sonuçta Amerika bu bölgede kime güvenir? Ne Türkiye'ye güvenir, ne Mısır'a. Çünkü her an buralarda da bir değişiklik olabilir. İran vari ya da biraz daha farklı. Her neyse bundan korkuyor. Bir değişiklik olursa o yüzden ne çok güçlendiriyor ne de çok zayıflatıyor. Çok zayıflatırsa devrim daha erken olur. Baştakiler zor durumda kalırsa halk başka arayışlara girer. O yüzden halk başka arayışlara girmesin diye biraz destekliyor. Ama çok da güçlendirmiyor. Ya yarın bir İslam devrimi olursa diye çok da güçlendirmiyor. Güvenmiyor. Amerika'nın güvendiği İsrail'dir. Çünkü kökü Müslüman değil yani. İsrail oldu bitti. 3000 yıldan beri Yahudi. Yani böyle bir yer arıyor. Mesela Ermenistan. Oldu bitti Hristiyan. Yani bizim gibi Müslüman ama işte laikliği kabul etmiş Müslüman. Bunlara güvenmiyor yani. Çünkü kökünüz diyor Müslümandır sizin. Bunlara güvenmiyor. Güvendiği Ermenistan'dır. İsrail'dir. Yani kökü Müslüman olmayan. Ataları da Müslüman olmayan. Ya Hristiyan ya Yahudi. Onlara güveniyor yani aslında. Bunu bütün Müslümanların anlaması lazım. Mesela Kenan Evren 1987 Haziran ayında şöyle konuşuyor Sivas'ta. Avrupa diyor Türkiye'yi bir insan deposu olarak görüyor. Başka bir şey görmüyor. Avrupa parlamentosunda Türkiye aleyhine bir karar çıkmış o tarihte. Bu kararla ilgili konuşurken o zamanın Cumhurbaşkanı Kenan Evren Avrupa'nın insanı Türkiye'yi bir insan deposu olarak gördüğünü, başka bir şey olarak görmediğini ve bir Avrupalı parlamenterin şunu dediğini söylüyor. Avrupalı bir parlamenter şunu demiş. Siz Türkiye'yi Avrupa parlamentosundan çıkarmakla ne yapıyorsunuz? Eğer Türkiye Avrupa topluluğundan çıkarsa yarın patlak verecek bir savaşta onların tümenler yani askerleri kadar bizim askerlerimizin kanı akacak. Yani bırakalım onlar bizim içimizde gibi zannetsinler kendilerini. Bir savaş olduğu zaman Türkiye'ye deriz ki sen de bizle beraber değil misin? Ortağız, o halde asker gönder. Bizim askerlerimiz öleceğine Türklerin askerleri ölsün diyor yani açıkça Avrupalı bir parlamenter. Kenan Evren bunu o zaman Türkiye'nin önünde açıklıyor. Yani Avrupalılar bizi böyle görüyor. Bir insan deposu, onların hizmetkarı, emir eri, askeri gibi görüyor. Bize bakışı bu. Mesela 1956 Süveyş bunalımında Sovyetler boğazları kullanırken o zaman Türkiye meseleyi NATO'ya götürmekten filan bahsedince, bir takım isteklerde bulununca, Hollandalılar ne diyorlar? Sizi ancak hastaneye göndeririz diyorlar. Yardım isteyince Türkiye, bazı durumlarda sizi hastaneye göndeririz demişler. Yani size askeri bir yardım yapmayız. Askerleriniz ölürse hastaneye göndeririz yani. Halbuki ittifak bu mu? Müttefik olmak bu mudur? Yani sürekli olarak işte Türkiye Amerika müttefiktir falan gibi yalanlar dolanlar, bunların yalan olduğunun anlaşılması lazım yani. Böyle bir ittifak falan yok. Amerika Türkiye'ye güvenmiyor ve sonuçta Osmanlı'nın torunudur Türkiye. Ne olacağı belli olmaz diye düşünüyor. Asla da buraya fazla bir yatırım da yapmak istemiyor. Her zaman ne öldür ne dirilt politikası güdüyor. Çok desteklenmiyor, çok da fazla öldürmüyor çünkü kendisine lazım. Tamamen bitmiş bir Türkiye, tabii ki Amerika'nın verdiği emirleri yerine getiremez. Vietnam'da Amerika mağlup olmuştu. Afganistan'da da Sovyetler mağlup olmuştu. Bunlar dünyadaki devletleri biraz düşündürdü. Yani bakın 20 milyon bile nüfusa sahip olmayan Afganistan ve çok fakir, dünyanın en fakir ülkelerinden biri. Buna rağmen süper güç Sovyetlere karşı mücadele etti ve de kazandı. Sovyetler dağıldı. Dağılmasının bir sebebi de Afganistan'ın yaptığı bu yanlış saldırı. Çok zayiat verdi, çok para harcadı ve rezil oldu. Bu yüzden de çok daha gerilere gitti. Ekonomik olarak da geriye gitti, siyaseten de geriye gitti ve koca süper güç dağıldı. O Sovyetlerin dağılmasında Afganistan'ın rolü büyüktür. Afganlı Müslümanlar Sovyetleri dağıttı, rezil etti. Vietnam'da da Vietnamlılar Amerika'yı rezil etti. Bu iki süper güç, süper olmadıkları, bunların mağlup olabileceği ispatlanmış oldu. Sonra İran'daki gelişmeler, bu kadar mesela kafa tutuyor Amerika, şöyle yaparım böyle yaparım, mesela bir şey yapamıyor. Yaptığı şey alçaklık, bir tane profesöre bomba atıp öldürüyor. Bu mudur erkeklik? Bu mudur büyük devlet olmak? Bir şey yapamıyor. Bunlar görülüyor artık. Yani bu mahallenin kabadayısının kabadayı olmadığı, çok da güçlü olmadığı ortaya çıktı yani. Dünya artık bunları anlamaya başladı. Dolayısıyla bunlara karşı koymak mümkünken ve Müslümanların bir araya gelmesi mümkünken, bir araya gelmeyip NATO'da yer almaları ne oluyor? Türkiye NATO'da yer aldığı müddetçe hiçbir zaman Orta Doğu'da yerini alamayacaktır. Sovyetler dağıldı. Peki bu NATO niye hala duruyor? Varşova Paktı'na karşı, hani bir şey, Varşova Paktı saldırırsa, sosyalist devletler hani saldırırsa, hani güya NATO ülkeleri birbirini koruyacaklardı. NATO buydu. Sovyetler bitti. O zaman NATO niye hala var yani? Şunun için var. NATO'nun şimdiki rakibi, düşmanı Orta Doğu'dur. Onun için bitirilmedi, dağıtılmadı NATO. Bakın mesela Amerika saldırırken NATO'yu hep devreye sokmak istiyor. Mesela şu anda Afganistan'da NATO askerleri var. Türkiye'nin askerleri de var orada. Evet, Türkiye askeri şu anda savaşmıyor. Ama mesela son bir iki ay evvel Amerika Türkiye'den savaşacak asker de istedi. Eğer Türkiye bunu verirse tam bir alçaklık olur bu. Bu hıyanet olur. Şimdiki oradaki askerimizin orada olması bile yanlıştır. Çünkü sonuçta NATO'nun emrinde ve oradaki Amerika'nın Afganistan'ı sömürebilmesi ve orada kendi nizamını kurabilmesine yardımcı olmuş oluyor Türk askeri orada. Yani savaşmıyorsa da, Afganlı öldürmüyorsa da Amerika'nın oradaki hegemonyasına yardım ediyor. Yani o hakimiyeti ele geçirmesini de ona yardım etmiş oluyor. Bu nasıl caiz olabilir yani? Hele hele bir de savaşırsa Afganlılarla, muharip asker gönderirse, bu tamamen hıyanet olur. NATO'nun yani dağıtılması lazımdı normalde. Yani Sovyetler dağıldığına göre artık NATO'ya gerek kalmamış olması lazım. Ama dağıtılmıyor çünkü Orta Doğu'daki gelişmeler görülüyor. Ve zaten Sovyetlerin dağıtılmasının bir sebebi de bu. Bakın siz hatırlamazsınız. Seksenli yıllarda o zaman Amerikan Başkanı Reagan ile Sovyetlerin lideri Gorbaçov okyanusta denizin ortasında bir yerde gemide buluştular. Tabii her tarafında uçaklar, gemiler filan koruma altında. Hiçbir yerden seslerini çekmek mümkün olmasın diye denizin ortasında bir yerde gemide buluşup tarihi kararlar verildi. Bu tarihi kararlardan sonra Sovyetler dağıldı. Orada alınan kararın bu olduğu ortaya çıktı. Sovyetlerin dağıtılmasına Gorbaçov karar verdi. Zaten Sovyetler zayıflamıştı. Üretim düşmüştü. Başarısızdı sosyalizm. Amerika dedi ki sen gene şunları al. Şu menfaatlerini yine koru. Fakat Sovyetleri dağıtalım. NATO'nun rakibi Sovyetler olmasın. Sovyetleri dağıt. Artık bize rakip sen olma. Biz anlaşalım. Orta Doğu'da İslami gelişmeler var. NATO'nun görevi bu olsun artık. Bunun üzerine ittifak ettiler. NATO ya yeni bir görev alanı seçildi ve o gün bugündür de Sovyetler dağıtıldı. Sovyetlerin dağıtılışından sonra da o gün bugündür NATO'nun görevi Orta Doğu oldu. Şimdi bunun icabı olarak mesela Türkiye Irak'a yardım edemiyor. NATO üyesi, Amerika da NATO üyesi. Yani Amerika'nın yanına yer alma ihtiyacı duyuyor. Müslüman kardeşini terk ediyor. Yani bu NATO üyeliği ne berbat bir şeymiş yani. Senin bu alçaklığa sessiz kalmana, hatta yardım etmene sebep oluyor. 1,5 milyon insan öldürülüyor Irak'ta. Bir o kadar sakat bırakılıyor. O kadar namusu kirletiliyor ve sen buna sessiz kalmak zorunda kalıyorsun. NATO üyesiymişsin güya. Halbuki bu savaş NATO'nun savaşı da değil. NATO saldırmıyor Irak'a. Amerika saldırıyor. Ama NATO'nun reisi Amerika olduğu için sen de Amerika'nın yanında yer alıyorsun. Bu NATO üyeliği bizi ne kadar adileştiriyor böyle? Zalimlerin yanında yer almamıza sebep oluyor. NATO olmadığı halde saldıran. Demek bir de NATO olarak saldırsalar, diyelim mesela NATO karar verdi. İran'a hep beraber saldıracağız. Şimdi Türkiye yani İran'a mı saldıracak? NATO karar verdi mesela. Suriye'ye saldıracağız. Yani şimdi Türkiye saldıracak mı yani onlarla beraber Suriye'ye? Ya bu ne biçim bir anlaşma bu? Nasıl buna imza atarsınız? Türkiye sonuçta halkı Müslümandır. ve yeri de Müslümanların arasıdır. Böyle bir şey nasıl olabilir yani? Mesela dün daha Cezayir bizimdi Osmanlı zamanında. Daha yani 90 sene evvel diyelim, mesela 100 sene evvel, neyse işte ne kadar önceyse, bizimdi yani Cezayir. Bizim bir şehrimizdi, Adana gibi, İstanbul gibi, Ankara gibi. Cezayir bizimdi. Ve o Cezayir'e Fransa saldırıyor ve 1,5 milyon Cezayirli'yi şehit ediyor ve Türkiye NATO üyesi olduğu için buna sessiz kalıyor. Fransa da NATO üyesi, Türkiye de NATO üyesi. NATO üyesiyiz diye her alçaklığa sessiz kalıyoruz yani. Fransa Cezayir'i katlediyor, sessiz kalıyoruz. Amerika Irak'ı katlediyor, Afganistan'ı katlediyor, sessiz kalıyoruz. Böyle NATO üyeliği olmaz olsun. Ha NATO üyesi olmasaydı Türkiye, bunlara ses çıkaracak mıydı? O da ayrı bir konu. Yine çıkarmazdı, çünkü NATO üyesi olmasa bile sonuçta sistem yine batıcı bir sistem. Ya neden Cezayir'in yanında yer alsın ki Türkiye? Bir kere zaten İslam aleminden tamamen kendini koparmış. Benim dostum Amerika diyor, Avrupa diyor zaten. NATO üyesi olmasa bile bu kafayla gene aynı hıyaneti gene yapar yani. Yani düşünün, 1,5 milyon insan öldürülecek Irak'ta, Cezayir'de daha öncesinde, Cezayir'de, şimdi Irak'ta, efendim Afganistan'da, bunlar hep sessiz kalıyor. Türkiye bakıyorsunuz mesela İsrail'e son işte birkaç aydır böyle bir iki laf söylüyor. One minute falan filan diyor. Sen kimi kandırıyorsun? Yani İsrail son saldırıda 1400 kişi öldürdü. Amerika 1,5 milyon insan öldürdü Irak'ta. Sen Amerika ile müttefikim diyorsun. Ona askerine ekmek yemek gönderiyorsun sen. Silah mermi gönderiyorsun İncirlik'ten. Ya sen hangi yüzle one minute diyorsun yani? Sen one minute diyecek değilsen evvela Amerika'ya diyeydin. Demedin bari şimdi de. Yeter artık de. Gene diyemiyorsun bak. Ha. Demek ki bu one minute'in arkasında başka bir şey var. Demek ki bu gerçek bir şey değil. Gerçek olsa evvela Amerika'ya söylemek lazımdı. Ama tam tersine Amerikan gemileriyle gelen silahların, tankların, topların buradan geçmesi için, Adana'dan geçip Irak'a gitmesi için tezkere verdi hükümet. Tezkere geçmedi meclisten ama ucundan döndü. Bir reyle, iki reyle döndü. Yani eğer gerçekten zulme karşı, İşte Müslümanlara yapılan zulme karşı isen, İsrail'in zulmüne bu yüzden karşı geliyorsan, aynı zulmü Amerika'da yaptı. Bunun 1000 katıyla yaptı hem de. Bu bir. İkincisi, İsrail'in aslında babası kim? Amerika. Yani İsrail'i böyle güçlendiren, ona böyle destek veren kim? İsrail tükürse Müslümanlar İsrail'i boğarlar. Ama boğamıyorlar, çünkü arkasında Amerika var, biliyorlar. Amerika her sene İsrail 30-40 milyar dolar yardım yapıyor. En büyük yardım İsrail alıyor. Bütün kuruluşlardan en büyük yardım alan İsrail. İsrail yapan Amerika, bunu herkes biliyor. Orada İsrail diye bir devlet mi vardı 48'den evvel? İsrail'i oraya yerleştiren Amerika ve Avrupa. Bunu herkes biliyor. Sen şimdi İsrail'e one minute diyorsan neden onun babasına one minute demiyorsun? Demek ki gerçek değil yani bu tavırlar. Bir takım siyasetler bunlar sadece. Nedir o siyaset? Türkiye'nin Orta Doğu'ya abi olabilmesi için İsrail'e bir iki dandun etmesi gerekiyor. Göstermelik olarak. Aramız bozuldu filan. Yani artık size abi olabiliriz. Yani artık bizi sevin ey Araplar, ey Orta Doğu milletleri. Bakın zaten bir tek İsrail'le hani aramız iyi diye bize kızıyordunuz. Artık onu da hallettik. Bak İsrail'le aramızda bozduk. Halbuki hiçbir anlaşmayı bozmuş değil daha İsrail'le. Ticari, siyasi, ekonomik, askeri hiçbir anlaşma daha bozulmuş değil. Sadece bir laf, one minute. Başka bir şey yok ortada. İşte onların Dışişleri Bakan Yardımcısı biraz 10 santim yukarıda oturdu. Bizimki aşağıda 10 santim aşağıda oturdu. Kavga bunun kavgası yani. Hiçbir anlaşma iptal olmuş değil. Göstermelik bir kavga yapılıyor. Ne o ona vuruyor bir aparkat, ne o ona vuruyor. Ne o ona bir sağ kroşe vuruyor, ne o ona. Ne Türkiye İsrail'e, ne İsrail Türkiye'ye. Ne yapılıyor? Şike. Şöyle yapılıyor. İşte maç yapıyoruz yani filan. Maç yok ortada aslında. Şike var yani. Durum bu. Samimi olunsaydı bir kere Amerika'ya karşı. İsrail'in babası Amerika. Ondan sonra zaten Amerika'da zulmediyor. Bir tek İsrail mi zulmediyor? Yani bunlar herkes görüyor ama insanlar bunu görmek istemiyor. Orada bırakıp şu soruya cevap verip dersi bitiriyorum. Ergenekoncuların oyunların ortaya çıkması belki Batı'nın işine yarıyor. Bu yüzden medyanın ortaya çıkarmasına göz yumuyorlar. Peki Türkiye'de Ergenekoncuların oyunlarının ortaya çıkması çıkarına ters düşenler yok mu? Onlar buna engel olamıyorlar mı? Ya da hükümeti engelleyecek güçler mi kalmadı? Şunu bilmeniz lazım. Türkiye'de hiçbir hükümet Ergenekon'u bitiremez. Ergenekon nedir? Ergenekon aslında derin devletin de ötesinde gerçek devlet. Aslında onlardır yani. Hiçbir hükümetin onlara gücü yetmez. Peki şimdi yapılan bu operasyon nedir? Amerika'nın isteğiyle oluyor bu operasyon. Amerika bunu istiyor. Neden istiyor? Amerika ortaya çıkarıyor. Ve bir takım cemaatleri de kullanarak o cemaatlerin elindeki polisler, emniyet güçlerini filan onları da devreye sokarak, onlardan bilgiler de toplayarak hem CIA'ya bilgi topluyor hem de beraber oldukları bir takım cemaatlerin ya da bazı siyasilerin ya da her neyse bir takım insanlarla birlikte onlar hakkında bilgiler toplandı ve ortaya çıkarıldılar, zayıflatıldılar şu anda. Şimdi bu niye daha evvel olmadı da şimdi oldu? Amerika bunu niye yapıyor? Bunları niye engelleyemiyorlar? Çünkü engelleyememelerinin sebebi bu işin arkasında Amerika var. Amerika'ya karşı koyamıyorlar. Bu iş nasıl engellerler? Orduyla engellerler, darbe yaparak. Amerika da orduya darbe yaptırmıyor. Amerika'nın izni olmadan ordu darbe yapmaya kalkarsa orduyu bitirir Amerika. Ambargo koyar vesaire eder, rezil eder. Orduyu bin pişman eder darbe yaptığını, yapacağını. Bunu biliyorlar. Türkiye'ye bir rol verildi. Bu rol yapabilmesi için Ergenekoncuların bitmesi gerekiyordu. Bu Amerikan projesi. Ha iyi olmadı mı? Bizim açımızdan. İyidir ama kullanabilirsen iyidir. Yoksa yine onlara faydası var. Bize faydası pek olmaz. Bunlar gider, onlar gelir yerine. Bir şey değişmez yani. Bu derin devlet gider, başka bir derin devleti kuracak Amerika. Amerika niye bunlarla anlaşamadı? Birkaç mesele var. Birisi, bunlar katı laik. Bunlar diktatörlük taraftarları. Aslında bunlar Kemalist de değiller ama Kemalizmi savunuyorlar. Neden? Çünkü Mustafa Kemal o dönemde devrimleri yapabilmek için astı, kesti, idam etti. İşte onu savunursak biz de öyle yapabiliriz diye düşünüyorlar. Yani o da yaptı, biz de yapıyoruz. Böyle gerekiyor bu iş diyebilecekler yani yarın. Katı bir laiklik taraftarı bunlar. Başörtüsüne bile müsaade etmiyorlar bunlar. Amerika diyor ki böyle olmaz. O dönem bitti. Artık bırakın Kemalizmi de diyor. Onu o dönem diyor bizimle işimize geliyordu. O dönemde öyle yaptık. Beraber yaptık. Susturduk, pıstırdık, ezdik, doğradık, kestik. O dönem ama şu an artık olmaz. İnternet var. Binlerce kanal var, televizyonlar var, kitaplar çıkıyor, tahsil seviyesi yükseldi. Artık herkes farkına varıyor her şeyin. Anında duyuluyor her şey. Önleyemiyorsun yani. O yüzden artık o politikayı bırakmamız lazım diyor. O diktatörlük politikasını değiştireceğiz biraz diyor. Bunlar diyor hayır biz değiştirmeyiz. Amerika anlatıyor bunlara bakın diyor o kafanın devri geçti. Artık uğraşmayın başörtüsüyle falan filanla. Bunlara biraz böyle verelim. Müslüman kesime. Biraz verelim taviz falan, başörtüsü falan filan, saç sakal bunlarla uğraşmayın. Ama gene güç bizim elimizde olsun. Yani ılımlı layık olun. Yoksa radikal İslam güçleniyor. Siz katı layık olursanız İslamcılar da katı İslamcı, radikal İslamcı oluyor. Bu da benim işime gelmiyor diyor Amerika. Bütün Orta Doğu'yu takip ediyor Amerika. Amerika dünyaya tepeden bakıyor. Hepsini görüyor. Bütün gelişmeleri biliyor. Bunu durduramam diyor artık bu saatten sonra. Yani ılımlı hale geleceğiz ki onlar da ılımlı hale gelsinler. Uyutalım yani. Yani iğnenin şeklini daha doğrusu iğneyi değiştiriyor. Evvelden diktatörlük iğnesi vuruyordu. Diktatörlük de herkesi susturuyordu. Artık o dönem bitti. Evvelden dünya savaşı olmuş. Herkes aç, susuz, kıtlık, tahsil yok. Kimse okuma yazma bildiği yok. Ne gazete var ne televizyon var. O zaman istediğin gibi zapt edebiliyorsun toplumu. 1000 kişiyi idam ettiğin zaman millet susuyor. Artık öyle olmuyor. O yüzden strateji değiştirmeliyiz diyor Amerika. Bunlar diyor hayır bizim gücümüz var biz gene ezeriz doğrarız sen karışma. Amerika diyor ki bak benim kafamı bozmayın. Ben bu işe trilyon dolarlar bağlamışım. Ben kendi geleceğimi düşünmek zorundayım. Ben görüyorum siz göremiyorsunuz diyor. Bu kafayla giderseniz 3 sene 5 sene daha baskı yaparsınız. 3-5 kişiyi daha idam edersiniz. Sonra ne olacak? Halk hep sokağa dökülecek. Ne olacak yani bunun sonu? Baskı baskı baskı baskı nereye kadar? Artık bu çağda olmaz diyor o kadar. Başka bir yöntem bulmalıyız diyor. Bunlar yok dedi, itiraz ettiler. Öyle mi dedi Amerika? O zaman ben size gününüzü gösteririm dedi. Ergenekon öyle ortaya çıktı. Yani siz benim projeme karşı mı geliyorsunuz yani? Bu projeye karşı gelen ben bitiririm dedi ya. Anlamıyorsunuz siz dedi. İslam'ı zapt edebilmek, İslami gelişmeleri durdurabilmek için böyle davranmamız lazım. Anlamıyorsunuz diyor Amerika. Bunlar diyor ki asıl sen anlamıyorsun. Sen bu Müslümanlara diyorlar Ergenekoncular. Sen bu Müslümanlara azıcık taviz verirsen bunlar gerisini ister. Başörtüsüne izin verirsen bunlar gerisini ister. Sen anlamıyorsun diyorlar. Bunlar birbirini suçluyor ya. Yani. O diyor ki sen anlamıyorsun, bu diyor ki sen anlamıyorsun. Yani tabi bu durumda işte güçlü olanın dediği oldu ve onları saf dışı etmeye başladı Amerika. Ama buna çok sevinmeye de gerek yok. Çünkü Amerika hesabını kitabını yapıyor. Ilımlı İslamcıları onların yerine koyuyor. Şu anda derin devlet onlar oluyor yavaş yavaş. Ilımlı İslamcılar derin devlet olmaya doğru gidiyor. Yani artık radikal İslam'ı ezebilmek için ılımlı İslamcıları getiriyorlar yerlerine. Bunlarla artık anlaşamıyor Amerika. Çünkü bunlar katı laiklik taraftarı. Hala eski kafa, asarız keseriz diyorlar bunlar. Bunlar asker kafası gibi düşünüyorlar. Siyasi düşünemiyorlar. Amerika tüm dünyayı görüyor. Bunlar Türkiye'yi sadece görüyor. Gücümüz var diyor. Amerika diyor şimdilik gücüm var. Hadi 10 sene 20 sene daha böyle gidersin. Sonra bu bölgede İslam devrimlerinin olmasına sebep olacaksınız. Bu kafayla giderseniz diyor. Bu kafayla giderseniz herkes uyanıyor. Sen şu bir metrelik başörtüsüyle uğraşıyorsun diyor. Bir bez parçasıyla uğraşıyorsunuz. Bunun yüzünden millet uyandı diyor Amerika. Bu kafayı bırakın artık diyor. Sizin yüzünüzden diyor ben de saltanatımı kaybedeceğim diyor. Bunlar kabul etmedi. O zaman Amerika onları bitirmeye başladı. Ama tamamen de bitirmez. Yine yarın lazım olur. Çünkü onlar aslında gerçek dostlarıdır. Şu an Amerika kendi çocuklarını tokatlıyor. Tokatlayan bir baba gibi. Onları tam bitirmez. Bu ılımlı İslamcılara da asla güvenmez. Dengede tutacak her iki tarafı da. Bunlar devletler oyunu. Bunlara kafanız basıyor mu? Basmalı. Basmıyorsa ne işin var burada? Haberlere bakmıyorsan burada ne işin var? Kurtlar Vadisi'ni seyretmiyorsan burada ne işin var? Anlayamazsın o zaman. Bir sebep buydu yani. Burada anlaşamadılar. Amerika'ya karşı koyamıyorlar şu anda. Amerika her şeyi toplamış bütün bilgileri şu anda hükümete veriyor o bilgileri. Savcılara, hakimlere veriyor. Hep dosya hazır zaten evvelden beri. Birer birer ortaya çıkarılıyor. Bütün silahların yerleri belli, her şey belli. Bir sebep bu. Bir de bu Ergenekoncular Kerkük ve Musul'a göz koymuşlar idi. Mesela onlardan birisi olan Yalçın Küçük, profesör, sosyalist. Mesela diyor ki, dedi ki televizyonu ben canlı yayında seyrettim. 80 yaşlarında bir adam. Ama çok genç gibi böyle şey konuşuyor böyle. Acayip bir konuşma tarzı var. Diyor ki, dedi ki, Kerkük Musul'u almazsanız, Irak'ı yani, Irak'ın bir bölümünü, Iraklı Türklerin yaşadığı yer, petrol bölgesi orası aynı zamanda. Orayı alan zengin olur yani. Orayı almazsanız Diyarbakır'ı verirsiniz dedi. Yani Diyarbakır da elinizden gider. Orayı alacaksınız. Orada Barzani, Talabani kuvvetleri var. Kürtler var yani o bölgede. Türk ve Kürt bölgesi orası. Orayı alacaksınız ki bu Kürt meselesini kökten bitireceksiniz. Yoksa Diyarbakır da elinizden gider. Barzani, Talabani orada Irak'ta Kürdistan devleti kurarsa burayı da kaybedersiniz yani dedi. Şimdi bu sözlerinden anlaşılıyor ki Ergenekoncular Kerkük ve Musul'u da istiyorlar ve bu yüzden hatta Mustafa Kemal'i sevmezler. Neden orayı almadı? Neden orayı onlara bıraktı? Aslında sevmiyorlar. Ama seviyor gibi yapıyorlar. Amerika ise Kerkük ve Musul'da bir Kürdistan istiyor. Burada da anlaşamadılar Amerika'yla. Amerika diyor yani siz bana karşı mı geliyorsunuz yani? Yani mesela bu Ergenekoncu'da hatırlayın bir sene kadar evvel sürekli Türk ordusunun Irak'a girmesi için ısrar ediyorlardı. İlla girmeli, girmeli, girmeli, girmeli. Sürekli bunu söyleyip duruyorlardı. Gözleri Kerkük ve Musul'da bir ikincisi hükümetle Amerika'nın arasını açıp hükümeti yalnız bırakmak, ondan sonra hükümeti devirmek. Planları buydu. Darbe yapacaklardı. Amerika engelliyor darbeyi. Hükümet Amerika'nın istediklerini yaptığı için Irak konusunda, başka konularda verilen rolü üstleniyor hükümet. Yapıyor onların dediğini. O yüzden de Amerika da onları koruyor. Darbe yapılmasına izin vermiyor. Yoksa Türkiye'de emekli bile olsa bir albayın evinin kapısının kırıldığı nerede görülmüş? Bırakın albayı, orgeneralin, kuvvet komutanının kapısını kırıp içeri girdi polisler. Ergenekoncu diye. Bunu yapabilmeleri Amerikan desteğiyle mümkün oluyor. Yoksa görürdüm ben onları. Bir albayın bile kapısını kırıp da giremezler. Türkiye tarihinde olmamış olan olaylar oluyor. Kozmik odaya girildi. Bütün sırların olduğu, Türkiye'nin en önemli sırlarının olduğu odaya girildi. Halen girip çıkıyor her gün hakim. Engelleyemiyor asker bunu. Eskiden olacak da böyle bir şey düşünmek mümkün olacak. Düşünemezsin bile. Hayal mi? Hayal. Bir orgeneral hesap sormak, mahkemeye çekmek. Sen bırak orgeneralı, yüzbaşıya hesap soramazsın ya. Kimliğini gösterdiği zaman bitti, tamam. Kapanır o dosya yani. Yani bir er bırakın yüzbaşıyı. Er kimlik gösterdiği zaman, askerim dediği zaman polis bir şey yapamıyor. Asker çağırmak zorunda, subay çağıracak. O hesap sorabilir. Diyelim mesela asker bir adam öldürdü yolda. Bir şey yapamazsın. Asker çağıracaksın. Asker, onun subayı ona hesap sorar. Askeri mahkemede yargılanır. Niye sivil mahkemelere ne olmuş yani? Bu bir sivili öldürdü. Askeri mahkemede bunun ne işi var yani? Böyleydi. Asker ayrı bir dünya. Kimse karışamaz. Böyle bir hava. Bir yani general bir yere geldi mi yer yerinden oynardı yani. Şimdi artık o devir geçti. Bunun sebebi generaller Amerikan projesine evet demediler. Amerika da onları bitirdi yani. Bitirmedi de yani zayıflattı. Bu Ergenekon olayı bu. Öyle sanıldığı gibi hükümetin başarısı falan değil. Hiçbir hükümet bunu yapamaz. Tek bu hükümet değil yani. Düşünün bakın. 1950'li yıllarda Adnan Menderes, 1950 ile 60 arasında Adnan Menderes vardı. Adnan Menderes, MIT'in, Türkiye istihbaratının mensuplarının, ajanlarımızın yani Amerika'dan maaş aldığını tespit ediyor. Türkiye ajanları Amerikan CIA'sinde maaş alıyor. Ya bu olur mu diyor böyle şey. Hepsinin banka hesabı var mı? Oradan maaş çekiyorlarmış. Böyle şey olur mu? Bir devletin ajanı başka devletten maaş alıyor. Onların köleliğini yapacaktır bu. Onlara bilgi verecektir besbelli. Yoksa buna niye maaş versin Amerika? Ve o zaman MIT'in başındaki başkanı, MIT müsteşarını değiştirmek istedi ve buna gücü yetmedi. %50'den fazla oy almış bir hükümetin başbakanı. Gücü yetmiyor buna. Bir MIT'in, MIT normalde başbakana bağlıdır. Kendi memuru yani MIT'in başkanı, kendi memuru başbakanın emrinde yani. Normalde kanunen. Ama hiç alakası yoktur yani. Normalde Genelkurmay Başkanı da başbakanın emrinde bir askerdir. Kanunen. Ama alakası yoktur yani. Kitapta yazan başka, pratikteki başka. Pratikte hiçbir başbakan Genelkurmay Başkanı'na çıtını çıkaramaz yani. Çünkü top, tank onun elinde. Uçaklar onun elinde. 1 milyonluk asker onun emrinde. Hükümet bir şey yapamıyor. Şimdi böyle hükümetin asması, böyle esmesi, gürlemesi bu Amerika'nın yardımı sayesinde oluyor yani. Herkes biliyor ki işin arkasında Amerika var, bir şey diyemiyorlar. Yani durum tersine döndü. Geçmişte Amerika ile anlaşanlar, anlaşmaları bozuldu. O yüzden şu anda bu durumda düştüler. Ama Amerika yarın tekrar bu hükümete yaptırdığını yaptırdıktan sonra, işi bitirdikten sonra, alacağını aldıktan sonra tekrar eski dostları onlardır aslında yine. Gene onlara döner, gene onları güçlendirir, gene onlara suyu döker, gene onlara filizlenmesini sağlar. Kökünü kurutmaz Amerika. Kökünü kurutmaz. Biraz kırpıyor. Kendisinden terbiyesizlik yaptıkları için, projeye karşı geldikleri için bir tokat vuruyor yani. Ama öldürmüyor. Tokatlıyor. Çünkü gene yarın lazım olacak. Hükümet de bir gün onlara kafa tutarsa ne olacak? Gene bunlara muhtaç. Bunlarla olayları büyütüp seçime zorlayacak ve gene istediği hükümeti getirecek. O yüzden böyle bir örgütün yine kalması lazım. Hiçbir örgütü bitirmiyor tamamen. Hepsini de biraz zayıflatıyor ama öldürmüyor. Bitirmiyor. Çünkü gene lazım olacak. Çünkü kendileri kurmuşlar yani. Gene konu olayı bu yani. Evet, siz devam edersiniz okumaya. Yani her gün işte her derste 50 sayfa kadar okumanız lazım. Ona göre. Evet. Yani kağıtla soru soran 2-3 kişi var ama daha heyecanlı bir sınıf istiyorum ben. Daha dikkatli, daha işin içinde. Kadınlar biraz bu konulara uzaklar, ha? Haberlere bile bakarken bir kedinin damdan düştüğünü izliyor. İtfaiyecilerin gelip onu kurtarmasını izliyor. Ama NATO'da ne olmuş? Bakmıyor. Başbakan hangi devletle görüşmeye gitti? Niye gitti? Nereden icap etti? Mesele nedir yani? Hangi anlaşmalar imzalandı? Bunlara bakmıyor. Bilmem denizde bir balinaya bilmem ne olmuş, onu kurtarmaya gitmişler. Bunu mu hala izliyorsunuz siz? Eğer hala balinayı izliyorsanız, balinanın kurtarılma operasyonuyla ilgili haberleri hala izliyorsanız, siz temel eğitim 2 talebesi değilsiniz. Siz NATO'yu, bilmem işte İsrail'e karşı bu tavrın sebebini, perde gerilerini, Avrupa Parlamentosu'nda alınan kararı, İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı bir kararı neden aldığını, asıl hedefin ne olduğunu, hala siz bunlara kafa yormuyorsanız, yarın mesela diyelim ki başörtüsüne müsaade edildi, oh ne güzel diyorsanız, hiçbir şey anlamamışsınız demektir. Bunu falan hükümetin, falan başbakanın başarısı sanıyorsanız hiçbir şey anlamamışsınız demektir. Van Münit denildiği zaman oh ne güzel oldu, iyi etti ya diyorsanız hiçbir şey anlamamışsınız demektir. Her zaman şöyle bakacaksınız yani. Siyasi kafa böyle düşünür. Böyle ancak doğruları anlayabilirsin. Şimdi bu niye bunu dedi? Hep böyle bakacaksın. İyi etti ya. Böyle bu bakkal bakışı. İyi etti bunu dedi. Bu bakkalın bakışı bu. Bu senin ananın bakışı. Müsaade et anan öyle baksın. Baban öyle baksın. Sen öyle bakacaksın farkınla o zaman anandan babandan. Şimdi bu one minute dedi de niye dedi? Şimdi daha evvel niye demiyordu? Amerika'ya niye demiyor? Proje ne acaba? Acaba bizi ne bekliyor? Hep böyle bakacaksınız. Yani mesela işte Yemenli biri, bir Arap, bir Yemen, Yemen'e giden bir uçağı işte havaya uçuracaktı bilmem ne falan, Amerikan uçağını. Şimdi böyle bir haber çıktıysa, acaba bunun perde gerisinde ne var? Plan ne acaba? Yemen'le ilgili bir şey mi var acaba? Hemen böyle düşüneceksiniz. Hiçbir şey rastgele olmuyor. Hiç kimse uçağa binip de ben uçağı havaya uçuracağım demez yani. Bunlar şahıstan yapacağı işler değildir. Bir şahıs Ahmet Mehmet buna karar vermez. Buna devletler karar verir yani. Örgütlerin bile işi değildir yani bunlar. Büyük bir çoğunluğu istihbarat işidir. Çok örgütün böyle bir gücü yoktur. Bunlar istihbaratlar başarır. Havaalanının bilmem neresinden sokar o silahı içeriye. Bunu örgüt başaramaz. Kaç yerde kontrol var? Yani böyle bir şey duyduğunuz zaman böyle analarımız gibi, ablalarımız gibi düşünürsek boşuna okumuşuz yani, okuyoruz yani. Arkasında ne var? Bu eylem kime yarıyor? Kime yarıyorsa onlar yaptırmış olabilir. Şimdi bir Müslümanın bir uçağı havaya uçurmakla İslam'a ne faydası var? Diyelim o gökdelenler aşağı düştü. İki tane uçak oraya çarptı, gökdelenler yıkıldı. Bence o gökdelenler de kasten yıkıldı. Uçakla o gökdelen yıkılmaz. Üst katlarda bir yere vurdu. O gökdelen sanki özellikle yıkılmayınca yıktılar gibime geliyor yani. Sanki daha evvel bazı yerlerine bombalar yerleştirilmiş. Yıkılmayınca sanki özellikle yıktılar gibime geliyor. Her neyse. Şimdi iki tane gökdelene iki tane uçak çarptı. Yıkıldı. Şimdi vah vah vah. Ya veyahut da iyi oldu işte Amerika'ya. İster vah vah vah de, ister iyi oldu, kim yapmış eline sağlık de, ikisini de söylersen bir şey anlamamışsın demektir. Bu gökdelenlere şimdi kim bunu yaptı, niye yaptı, hedef ne, bundan sonraki proje ne acaba? Bu mutlaka bir projenin başlangıcıdır. Bir şey var demek ki arkasında. Böyle büyük bir olay, iki tane adam kafası bozulmuş. Gidip ben uçağı vuracağım demiş. Böyle şey böyle olmaz. Bu büyük olayların arkasında istihbaratlar olur. Büyük devletler olur arkasında. Ve o yüzden ortaya çıkmaz kimin yaptığı. Büyük devletlerin yaptığı şey ortaya çıkmaz. Ortaya çıkmıyorsa onlar yapmıştır yani. Bakışınız böyle olmalı. Artık haberlere bakarken elinizde kumanda olmalı. Mesela önemli bir haber veriyor. Onu seyret. Baktın ki basit bir habere geçti. Bir yerde orman yanmış. Geç hemen. Diğer kanala geç. Oradaki haberlere bak. Önemli bir şey gördün. Onu seyret. Mesela orada da diyelim ki bir kedinin kurtarılışını anlatmaya başladı. Hemen geç diğer kanala. Böyle seyret haberi seyrederken. Hep önemli noktaları. Kaymağını al. Haberlerin kaymağını al. Yani. Önemli noktalarını al. Kafa yor. O zaman anlayışın gelişir. siyasi düşünmeyi öğrenmeye başlarsın. Antrenman yapa yapa, sürekli haberlere baka baka. Ben haber seyrederken benle konuşmak zordur. Böyle dikkatle bakarım yani. Ama önemli haber bitti mi? Hemen diğer kanala geçerim. Bana ne orman yangınından? Yanmış zaten, ne yapayım yani? Hatta çoğu zaman hava durumuna bile bakmam. Zaten yağmur varsa var, yoksa yok, ne yapayım yani? Bana lazımsa bakarım hava durumuna. Yani bir yere gideceksen bana lazım, yoksa ne yapacağım? Gerekli olan şeylere bakın. 1000 tane haber yayınlıyorlar, kafanız karışmasın. Hepsini çok dikkatle izleyemezsiniz, mümkün değil. İnsan zekasının belli bir sınırı var yani. Abur cubur doldurmayın kafanıza. Mesela bilgisayarımıza bile abur cubur doldursak, her şeyi bilgisayara yüklesek bilgisayar çalışmaz oluyor yani, tıkanıyor. Hızı yavaşlıyor. İnsan zekası da öyle yani. Her şeyi doldurursan, gereksiz şeyleri seyredersen kafa doluyor yani bunlarla. Ondan sonra hafızam zayıf hocam, hiçbir şey aklımda kalmıyor. Tabii kalmaz. Çünkü sen kedinin kurtarılışını seyrediyorsun tabii. Tabii sen mağazaların isimlerini biliyorsun. Hele bana bir sor, hele hangi mağazanın adını biliyorum. Nerede olduğunu. Vallahi herhalin yerini bile bilmem. Duyarım adını. Nerede de bilmiyorum ben bu real. Ya sen tutuyorsun mağazaların hepsinin adını biliyorsun. Küçük saatte hangi mağazalar var? Hocam hani filan mağaza var ya diyorlar, işte orada, vallahi bilmiyorum diyorum, bana öyle anlatma. Bana de ki mesela filan yerden 50 metre sonra sağa gireceksin de, bana böyle söyle, ben mağaza bilmem yani. Şimdi böyle gereksiz şeylerle kafanı doldurmuşsun. Kafa dolmuş bunlarla zaten, başka bir şey almıyor ki artık. Kafanızı bir kere boşaltın. Mağaza isimlerini, bilmem gereksiz haberleri, gereksiz filmlerden bir kere kendinizi kurtarın. Kafanız boşalsın. O zaman görürsün. Nasıl aklımda kalıyor. Dikkatle böyle önemsediğin zaman kafana girer. Yani önemsediğin şey asıl hafızaya atılıyor. Hafıza kısım kısım. Geçici hafıza var, kısa süreli. O kısa süreli hafızalar önemsiz şeyler, oraya atılıyor. Önemsemiyorsan onu, Allah onu oraya attırıyor. Öyle bir sistem kurmuş. Çünkü önemli değil madem, çabuk gitsin. Akılda kalmasın diye. Yer işgal etmesin. Ama önem verdiğin zaman o kalıcı hafızaya atılıyor. 30 sene sonra bile hatırlıyorsun ha. Önem ver yani. Önemli konuya önem ver. Önemsizlere de önem verme. Kafanda boşluklar kalsın yani. Boş yer kalsın yani. Hard diski doldurma yani gereksiz şeylerle. Haberleri takip edeceksiniz. Orta Doğu dersi mi yapıyoruz? Orta Doğu ile ilgili tüm haberleri takip edin. Zaten Orta Doğu çocuğuyuz. Bakın Suriye'de ne olmuş? İran'da ne olmuş? Irak'ta ne olmuş? Amerika ne yapmış? Türkiye ne yapıyor? Mesela vizeler kaldırılıyor mesela. Bunlar öyle bir hükümetin işi değil bu. Hiçbir hükümet vizeyi kaldıramaz. Derin güçler müsaade etmedikçe, Amerika'nın projesi böyle olmadıkça. Daha 5-6 sene evvel Suriye ile bir savaş noktasına gelmiştik. Savaşmaya az kalmıştı. PKK'yı destekliyor diye 10 sene evvel savaşma noktasına gelmiştik. Şimdi vizeler bile kaldırıldı, mayın tarlaları toplandı, temizlendi. Bayram havası esiyor. Ne oldu böyle birdenbire? Güzel güzel, maşallah iyi oldu. Böyle düşünüyorsan olmaz, anlamıyorsun. Acaba gerisinde ne var? Onu düşünmelisin. Nereden icap etti bu şimdi? Demek Türkiye'ye bir görev vermişler. Orta Doğu'ya abi olma görevi. Vizeleri bile kaldırıyor. İlişkileri düzeltiyor. Mayın tarlalarını temizletiyor. Hududu temizliyor yani. Bunlar bir şey içindir. Bunları anlamalısınız. Bu tür kararlar ne başbakanın kararı olur? Başbakanlar buna yalnız imza atar. Başkaları karar verir. Büyük proje vardır. O projenin gereği olarak o da ona imza atmak zorundadır. Ha, bazen de kendi de ister. İyi olur der. Bizim için de iyi olur diye düşünür. Ama aslında proje kendinin projesi olsa buna izin vermez Amerika. Sen Amerika'dan izinsiz Suriye ile aranı düzeltemezsin. Düzeltmeye kalkarsan Türkiye'nin yönünü Avrupa'dan kaydırıp da Orta Doğu milletlerine kaydırma, eksen kaydırma diyorlar. Eksenini kaydırmaya kalkarsan Amerika buna razı değilse sana bunun hesabını sorar. Hükümeti zayıflatır. Aleyhine bütün televizyonlarda yayın yapılmaya başlanır. Kıtlık olur. Ambargo koyar. Benzin gelmez Türkiye'ye. Çünkü hepsi kendi ellerinde zaten satılmış Arap devletleri sana petrol vermez. Amerikan emriyle. Sana yemeklik yağı göndermez. Buğday bile göndermez. Neye ihtiyacın varsa hepsinin önünü keser. Bunlar hep oldu 70'li yıllarda. Ecevit onların bir dediğini yapmayınca hükümeti devirdiler. Türkiye kıtlık oldu bir anda. 70'li yıllarda neymiş mesele? Amerika Ecevit'e diyor ki haşhaş üretimini durdur. Esrar ekimine izin verme. O da diyor ki benim de ihtiyacım var, hastanelerde lazım oluyor falan. Sen misin bunu söyleyen? Her tarafta Türkiye'ye kim mal gönderiyorsa hepsine talimat veriliyor. Türkiye'ye mal gelmeyecek. Petrol. Vesaire. Hatırlıyorum ben o zaman daha çocuktum. Her tarafta kuyruk vardı. Her taraf kuyruk. Şeker kuyruğu, ekmek kuyruğu, benzin kuyruğu, kilometrelerce uzardı benzin kuyruğu. Sonra bir gün, tabii böyle olunca ne oluyor? Kriz oluyor memlekette. Her şey kuyruk. Hükümet başarısız gibi görünüyor. Ondan sonra seçim gerekli oluyor. Anlıyor musunuz? Seçim gerekli oluyor. Seçimde de Amerika hangi partiyi destekliyorsa onu öne çıkartıyor. Her gün televizyonda o, bütün medyada ellerinde. Ondan sonra Demirel geliyor başa. Sabahleyin her şey halloluyor, kuyruk muyruk kalmıyor. Nasıl oluyor bu iş böyle? Koca memleketin işi bir günde mi halloldu? Demirel hükümeti kurulur kurulmaz hiçbir sorun kalmıyor. Bunun elinde Musa'nın asası mı var? Nasıl yaptı bu işi? İşte böyle. O güç yine talimat veriyor her tarafa. Artık satışa başlayın diyor. İzin verdim diyor. Petrol da geliyor, yağ da geliyor, şeker de geliyor. Hepsi geliyor ve kuyruk kalmıyor. Ondan sonra kimin başarısı oluyor bu? Demirel'in başarısı oluyor. Halklar böyle yönlendiriliyor Orta Doğu'da. İşte bunu bilir bütün liderler, bütün siyasiler. O yüzden korkuyu bir şey yapamıyor. Dediklerini yapıyor. Çünkü her taraf adamlarını yerleştirmişler. İtaat etmek zorunda kalıyorsun. Peki o zaman hocam öyle bir sahne, öyle bir tablo çizdin ki bize hiç kurtuluşumuz yok. Gibi oluyor değil mi? Bir yolu var. Bir yolu var. Halkı eğitmek. Hükümet olmakla onlara hizmetçilik yaparsın. Başka bir şey yapamazsın. Hani köşeleri kapmakla olmuyor bu iş. Çünkü sana hangi köşeleri veriyorlar? Hamallık yapacağın köşeleri. Asıl köşeyi sana vermiyor. Sen hamallık yaparsan gel yap diyor. Hizmetçilik yaptırıyor sana. Onun dediği gibi yaparsan izin veriyor. Yapmazsan darbe yaptırıyor. Kriz meydana getiriyor. Seçime gitmek zorunda kalıyorsun. Ve bitiyorsun. Tek çözümü halkı eğitmendir. Halk anlayacak meseleyi. O zaman elleri kolları bağlanıyor yani. Yapacak bir şey kalmıyor. Ama bizim Müslümanların maalesef buna pek niyeti yok. Çünkü bu işte makam yok, şan yok, şöhret yok, para yok, pul yok. Halk eğitmek, böyle yıllarca ders yapmak zor iş. Buna kimsenin niyeti yok. Sen başbakan ol, ben de bakan olayım, öbür de belediye başkanı olsun. Köşeleri kapalım, hallederiz diye inanmaya çalışıyorlar. Kendilerini buna ikna etmeye çalışıyorlar. Bugüne kadar çok başbakan olundu, çok belediye başkanı olundu. Ne oldu? İslam'a ne faydanız oldu? Halkı eğitmiyorsun ki. Şu lağımı A partisi yapsan olur, B partisi yapsan olur. Lağım lağımdır yani. İnsanı değiştirmek önemli olan. Bu da zor iş. Zor işten kaçıyorlar. Makam peşinde koşmak daha tatlı geliyor. Orta Doğu'nun kurtuluşu buna bağlı yani. Halkı eğitecek hocalar yetiştirmek. Ve hocaların da halkı eğitmesi. Başka çaresi yok. Yoksa hükümet olmakla falan filanla hiçbir şey yapamıyorsun. Hükümetin şimdi yaptıklarına falan bakıp da aldanmayın. Ergenekon'u falan filan ortaya çıkartması falan. Bunlar dedim anlattığım gibi Amerikan projesinin gereği olarak Amerika tarafından ortaya çıkarılıyor. Amerika kendi çocuklarını cezalandırıyor. Bir müddet sonra yeniden onları kuvvetlendirecektir. Sonuçta gerçek güçlü değişmiyor. Güç dün kimin elindeydi? Ergenekon kimindi? Onlarındı zaten gene. Bugün gene o güç onların elinde, bir şey değişmiyor yani. Yani bununla kendimizi aldatmayalım, buna aldanmayalım. Ergenekon bitti, tamam bundan sonra halkın dediği olur filan zannetmeyin.